Esnaflaşmadan Yeşaya peygamberin yorumuna başlıyorum. Kutsal kitabın peygamberlikler bölümü olarak adlandırılan ayetler Yeşaya ile başlar ve eski antlaşma boyunca sürer. Bunun anlamı peygamberliğin Yeşaya ile başladığı değildir. Çünkü Musa peygamberin yazdığı 5 kitapta bile peygamberlikler bulunmaktadır. Bu bölümün büyük bir kısmını ön bildiriler oluşturduğu halde peygamberler sadece kahin olmaktan öteydiler. Peygamberler rahip ve kralın Tanrı'nın söylemek istediklerini aktaracak değerli kanallar olmadıkları yoz günlerde Tanrı'nın yükselttiği kişilerdi. Bu peygamberlik kitapları ayrıca tarih, şiir ve yasayı da içerirler ama esas mesajları peygamberliktir. Yeşaya'dan Malaki'ye kadar her yazar Tanrı'nın bir peygamberidir. Günümüzde bizler onları büyük peygamberler ve küçük peygamberler diye ayırarak aralarında yapay bir bölme yaparız. Peygamberlerin hepsi büyüktür. Aralarından herhangi birini küçük diye ayırabileceğimizi sanmıyorum. Bu yapay ayrım kitapların içeriklerinden ötürü değil, uzunluklarından ötürü yapılmıştı. Küçük peygamberlerden bazıları atom bombaları gibiydiler. Küçük olabilirlerdi ama içerdikleri sözler gerçekten de çok güçlüydü. Bu peygamberler sadece uzak bir gelecekteki olaylardan değil, kendi bölgelerinde çok yakında gerçekleşecek olaylardan da söz ettiler. Musa peygamberin yasasına göre Tanrı'nın hükmündeki peygamberlik konumuna layık olmak için bu şekilde konuşmaları gerekiyordu. Rahip, kral ve peygamber hakkındaki yasalar Tesniye kitabında verilmişti. Peygamber için verilen yasaya dikkat edin. Ancak kendisine buyurmadığın bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamberler öldürülecektir. Bir sözün Rab'den olup olmadığını nasıl bilebiliriz diye düşünebilirsiniz. Eğer bir peygamber Rabbin adına konuşur ve konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse o söz Rab'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur, ondan korkmayın. Şimdi daha önceki söze dikkat edin. Kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir diyor Tanrı. Yerel olay tam olarak peygamberin önceden bildirdiği şekilde gerçekleşmezse kendisine sahte peygamber etiketi yapıştırılır ve bu şekilde davranılırdı. Esinlendirilmiş ayetlerden oluşan kutsal kitapta sahte peygamberlerin mesajlarının bulunmadığından emin olabilirsiniz. Peygambersel kitaplar yerel ve yerine gelmiş olaylarla doludur. Eğer Yeşaya peygamberin zamanında yaşasaydınız, onun gerçek bir peygamber olup olmadığını nasıl bilebilirdiniz? Onu yerel peygamberliklerine göre değerlendirirdiniz. Mesih'in birinci ve ikinci gelişi gibi sadece uzak bir gelecekte gerçekleşecek olaylardan söz etmekle kalmadı peygamber. Aynı zamanda yakın gelecekte gerçekleşecek yerel olaylardan da, yani güncel olaylardan da söz etti. Peygamberin yerel bildirileri tam olarak verildikleri şekilde gerçekleşmezlerse sahte bir peygamber olduğu anlaşılır ve şimdi dikkat edin, taşlanarak öldürülürdü. Bunun altını çizeyim. Peygamberin yerel, güncel bildirdikleri tam olarak verildikleri şekilde gerçekleşmezlerse sahte bir peygamber olduğu anlaşılır ve taşlanarak öldürülürdü. Peygamberlik kitapları gerçekleşen yerel peygamberliklerle doludur. Bütün peygamberler gerçek peygamber olduklarını kanıtlamak için yerine gelen yerel peygamberliklerde bulundular. Gerçekleşen ve gerçekleşmemiş peygamberlik arasında kesin bir ayrım yapılmasının gerekliliğini hatırlayın. herhangi bir peygamberlik ilk verildiğinde tabii ki henüz yerine gelmemiştir. Peygamberliklerin verildikleri zamandan beri bunların birçoğu yerine gelmiştir. Bu insanların Tanrı'nın sözlerini söylediklerinin en büyük kanıtlarından biri, peygamberliklerinden yüzlercesinin gerçekleşmesi, hem de harfiyen gerçekleşmesidir, yerine gelmesidir. İnsanlar geleceği tahmin edemezler. Meteorologlar bile kendilerine yardımcı olan bir sürü bilimsel ve mekanik alet olduğu halde 24 saat öncesinden havanın nasıl olacağını %100 tam olarak bilmekte zorluk çekerler. İşin aslı şudur ki sizlerin ve benim dinlediğimiz hiçbir meteorolog eski antlaşma zamanında İsrail'de bir peygamber olarak sağ kalamazdı. Öldürülmesi gerekirdi. Eğer peygamberlik ediyorsa. Birleşik olasılıklar kanunu insanların sürekli olarak gelecek hakkında ön bildirilerde bulunmalarını yasaklar. Eklenilen her belirsiz öğe doğruluk ihtimalini %50 azaltır. Harfiyen yerine gelen yüzlerce peygamberlik örneği içten bir kafayla gerçeği gerçekten arayan kişiyi gerçekten kendine çeker. Yerine gelen peygamberlikler kutsal kitabın tam sözel esininin tartışılmaz kanıtlarından biridir. Bir örnek vereyim. Diyelim ki yarın yağmur yağacağı hakkında bir peygamberlikte bulundum. %50 haklı çıkma ihtimalim var değil mi? Yağmur ya yağacaktır ya da yağmayacaktır. Orası kesindir. Demek ki %50 ihtimalim var. Şimdi yağmurun sabah saat 11'de başlayacağı kehanetinde bulunarak peygamberliğime bir başka öğe daha katarım. Bu benim %50 doğru çıkma ihtimalimi azaltır ama yine de %25 doğru çıkma ihtimalim vardır. Ama orada durmam. Yağmurun saat 11'de başlayacağını söylemekle kalmam, aynı zamanda yağmurun saat 3'te biteceğini de söylerim. İhtimallerimi yine azalttım ve haklı çıkma ihtimalim %12,5'a iner. 300 peygamberliğim olana dek belirsiz öğeler eklemeye devam edersem, bunların hiçbir zaman harfiyen gerçekleşmeyeceklerini biliriz. Kimse böyle tahminlerde bulunamaz. Ancak Tanrı'nın kutsal ruhu bu tür bilgiler verebilir. Hiç kimsenin bu kadar çok kere haklı çıkma ihtimali olamaz ama Tanrı sözünde Mesih'in birinci gelişi hakkında harfiyen yerine gelmiş 300'den fazla peygamberlik vardır. Tanrı Mesih'in yeryüzüne birinci gelişi hakkında neden bu kadar çok peygamberlik vermiştir? Bunun mantıklı ve açık bir yanıtı vardır. Rab İsa Mesih'in yeryüzüne gelişi önemli bir olaydı. Tanrı İsrail oğullarının onu tanımamasını istemiyordu. Tanrı yeryüzüne geldiğinde İsrail'in onu tanımamaları hakkında hiçbir özrü olmasın diye onu çok açık bir şekilde önceden bildirmiştir. Bildik bir örnek vereyim. Diyelim ki beni oturduğunuz şehre davet ettiniz. Bana hava alanına geldiğinizde sizi nasıl tanıyacağız diye sorarsınız. Ben de şu saatte şu uçuş numaralı uçakla varacağım. Yeşil kareli pantolon ve mavi çizgili bir ceket giyeceğim. Sarı puantiyeli bir kravat takacağım ve üzerinde büyük bir mor çiçek olan pembe bir gömlek giyeceğim. Bir ayağıma kahverengi, öbür ayağıma siyah ayakkabı giyeceğim ve çoraplarım beyaz olacak. Başımda melon bir şapka olacak. Bir elimde bir kafesin içinde bir papağan olacak. Diğer elimde zincirli bir jaguar olacak diye yazıyorum. Hava alanına vardığınızda beni kalabalığın arasında bulabilecek misiniz dersiniz. İsa 2000 yıl kadar önce yeryüzüne geldiğinde eski antlaşmaya sahip olup içinde yazılı olanları bilen kişilerin Bethlehem'deki handa beklemeleri ya da doğum haberini bekliyor olmaları gerekirdi. Çünkü kendilerine gereken bütün bilgilere sahiptiler. Yıldız bilimciler Rab İsa'yı arayarak geldiklerinde İsrailliler durumla hiç olmazsa o develerin arkasına takılarak gidip durumu kendileri görecek kadar ilgilenmeliydiler. Mesih'in gelişi çok önemliydi ve Tanrı bunu çok açık bir şekilde önceden bildirmiştir. Peygamberler aşırı milliyetçiydiler. Alçak yerlerde olduğu kadar yüksek yerlerdeki günahı da kınamışlardı. Ulusu uyarmışlardı. Gururlu insanlara kendilerini alçaltıp Tanrı'ya dönmeleri için yalvarmışlardı. Sadece yargı ve kasvet dolu olmayan mesajları ateş ve gözyaşlarıyla karışmıştı çünkü Rabbin gününü ve ardından gelecek yüceliği görmüşlerdi. Hepsi de karanlığın içinden yeni bir günün ağarmasına bakmışlardı. Günahın gecesinde gelmekte olan kurtarıcı ve egemenin ışığını görmüşlerdi. Milenyumdaki yani bin yıllık egemenlikteki Tanrı'nın krallığını bütün doluluğuyla görmüşlerdi. Yeni antlaşmadaki Tanrı'nın egemenliğinin iyice anlaşılabilmesi için peygamberlerin mesajları yorumlanmalıdır. Tanrı'nın egemenliği hakkındaki doğru anlayış eski antlaşma peygamberlerinin gözleriyle bakılarak edinilmelidir. Peygamberler değerli dostum Süperman değildiler. Bizim gibi tutkuları olan insanlardı ama Tanrı için konuştuklarından mesajları yine de Tanrı'nın hatasız ve esinlendirilmiş sözüydü. Bu yeni antlaşma peygamberleri tarafından doğrulanmıştır. Petrus bizlere şöyle bildirdi. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler bu kurtuluşla ilgili dikkatle incelemeler ve araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih'in ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, ruhun hangi zaman ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. 1. Petrus 1, 10 ve 11. ayetler. Ben bu dünyadan göçtükten sonra bunları sürekli hatırlayabilmeniz için, şimdi her gayreti göstereceğim Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini kendi gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine benim sevgili oğlum budur ondan hoşnudum diye gelen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Böylece peygamberlerin sözleri bizim için daha da büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılarda bulunan hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü İnsanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar kutsal ruh tarafından yöneltilerek Tanrı'nın sözlerini ilettiler. 2. Petrus 1, 15-21. ayetler. Bir yorumcu, peygamberliğin kemanı tatlıdır, insanların dokunuşuyla hatalı kılınamayacak kadar tatlıdır demişti. Peygamberlerin çoğu değerli dinleyicilerimiz, karanlıkta ve tanınmayan kişiler olarak yaşadılar. Bildirdikleri peygamberliklere kişiliklerini yansıtmadılar. Yeremye ve Hoşea peygamber buna istisna oluşturuyordu. Onların kitaplarını incelediğimizde bunu göreceğiz. Yeşaya peygamber kendi geçmişi hakkında çok az bilgi veriyor. Yaşamı ve hizmeti hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Yeşaya 1:1'de Yahuda kralları Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya'nın hükümranlıkları döneminde yaşadığını söylüyor. Yeşaya 6'da kişisel çağrısı ve kendisine verilen görevi kaydediyor. Yeşaya peygamberin peygamberlik ettiği günler Yahuda'nın iç işleri bakımından en karanlık günler değildiler. Uzziya ve Hizkiya Rabbe hizmet etmeyi arzulayan aydınlanmış yöneticilerdi ancak zaman kuzeydeki korkunç Asur krallığı yüzünden çok karanlıktı. Kuzeydeki İsrail krallığı esarete götürülmüştü bile. Yeşaya 36-39. bölümler yaşayanın hizmetinin Asur ordusunun Yeruşalim'i kuşattığı kriz zamanındaki tarihsel bölümünü kaydeder. Bu birkaç kişisel bölümün ötesinde Yeşaya gelmekte olan başka birine, dünyanın ışığı olana işaret ederek kendisi gölgelerde kalır. Yeşaya'nın Davut'un soyundan, kraliyet ailesinden geldiğine inananlar vardır. Bu bir varsayımdır ve kesinlikle kanıtlanmamıştır. Aynı şekilde İbraniler, İncil'den İbraniler 11:37'de testereyle biçilen kişi olarak ondan bahsedildiği söylenilir. Bu doğru olsun ya da olmasın, liberal eleştirmen onun kitabın yazarı olduğunu inkar ederek onu testereyle biçmiştir. Birkaç tane Yeşaya olduğu hakkında iğrenç bir teori uydurmuşlardır. Bu teoriye göre kitap 2. Yeşaya ve 3. Yeşaya adını verdikleri hayalet yazarlar tarafından yazılmıştır. Kitap bu şekilde yıpratılmaya gelemez. Çünkü İncil bu kitabın her bölümünden alıntılar yapar ve Yeşaya'yı onurlandırır. Eleştirmenler Yeşaya'yı bolca eleştirmişlerdir. Ancak tarih bizlere, değerli dostum, 2 ya da 3 değil, bir tek Yeşaya sunmaktadır. Lut Gölü tomarları hakkında epey bir araştırma yapan bir arkadaşım, Yeşaya'nın bilginlerin en çok kullandığı tomar olduğunu söylemişti. Yeşaya'nın büyük bir bölümü aynen duruyordu ve sadece bir tek Yeşaya sunulmuştu. Rabbin Kumran'da Lut Gölü yakınlarında küçük bir çoban çocuğunun topraktan bir testiye uzanıp eleştirmenleri susturan bir tomar bulmasına izin vermesi epey ilginçtir. Eleştirmenlerle Rab ilgilenecektir. 2 ya da 3 Yeşaya hipotezinin ne kadar gülünç olduğuna bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki günümüzden 1000 yıl sonra bazı arkeologlar dünyanın değişik kısımlarını kazacaklar. Bir grup Amerika'da, bir başka grup da Avrupa'da kazıyor. 3 değişik Eisenhower olduğu sonucuna varıyorlar. 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa sahnesinde zaferli müttefik kuvvetlerinin askeri önderi olan General Eisenhower vardı. 1952'de ve 1956'da Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı seçilen başkan bir Eisenhower vardı. Bir de kıvrım bağırsak iltihabı için ameliyat olan ve kalp krizinden ölen yatalak bir Eisenhower vardı. Bu bazı insanlara komik gelebilir ama eleştirmenler 3 değişik Yeşaya'dan söz ettiklerinde ben de aynısını hissediyorum. Tabii ki kendi özelliklerine sahip olan sadece bir tek Eisenhower vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Aynı şey Yeşaya için de geçerlidir değerli dinleyicilerimiz. Yeşaya'nın peygamberliği kutsal kitabın bütünüyle çarpıcı bir benzerlik taşır. Bunu şu şekilde kıyaslama yapabiliriz. Şimdi kutsal kitaba baktığımızda kutsal kitapta 66 kitap vardır. Yeşaya'da 66 bölüm vardır. Kutsal kitapta 39 kitap eski antlaşmaya aittir. Yeşaya'da yasa, Tanrı'nın yönetimi 39 bölümdür. Yeni antlaşma kesiminde 27 kitap vardır. Lütuf, Tanrı'nın kurtarışı Yeşaya'da 27'dir. İncil'de Yeşaya'dan 66 direkt aktarma yapılmıştır. Bazıları İncil'de Yeşaya'dan 85 aktarma ve söz edilme olduğunu bulmuştur. İncil'deki 27 kitabın 20'si Yeşaya'dan aktarma yapar. İncil'deki kitapların 12'si direkt aktarmalar yapar. Yeşaya, İncil'e parlak renkli bir ipliğin güzel bir örneği işlenmesi gibi işlenmiştir. Yeşaya, İncil'de fark edilebilir ve göze çarpan bir konumdadır. Yeşaya, kutsal ruhun güçlü aletiyle İncil'in kayasına kazılmıştır. Yeşaya sık sık Mesih'ten söz eden İncil ayetlerini güçlendirmek ve açmakta kullanılır. Tarihsel ara 36-39. Bölümler peygamberliğin yüksek platosunu bırakıp tarihin kaydına iner. Kullanılan dil bile farklıdır. Şiirden çok düz yazı biçimde beyan edilmiştir. Üçüncü ve son ana bölüm 40-66 şiirsel biçime döner ama ilk ana bölümle bir tezat oluşturur. Birincisinde Tanrı'nın yargısını ve doğruluk dolu yönetimini görmüştük. Sonuncusunda Tanrı'nın lütfunu, acı çekme ve onu izleyen yüceliği görüyoruz. Burada her şey lütuf ve yüceliktir. Bölümün başındaki teselli edin sözü havayı ve tempoyu belirler. Liberal eleştirmenlerin ikinci Yeşaya hipotezini tanıtsız olarak ifade etmelerine neden olan bu bölümdür. Konunun değişmesi yazarın değiştiği anlamına gelmez. 2000 yıl boyunca ortada ikinci bir Yeşaya hakkında hiçbir söz olmaması ilginçtir. Yuhanna bu bölümün Yeşaya tarafından yazıldığını söyler. Rabbimiz de bu bölümden Yeşaya tarafından yazılmış olarak söz etmiştir. Filipus bir Habeşliyi Mesih'e kazandırmak için bu kısımdan bir bölümü kullanmıştı. Kitabın yazarının Yeşaya olduğunu onaylayan bir sürü başka kaynak daha vardır. Yeşaya birçok yerel olay hakkında peygamberlik etmişti. Yeruşalim Asur ordusu tarafından kuşatıldığında Yeşaya çok cesur bir peygamberlikte bulunmuştu. Bundan dolayı Rab Asur kralına ilişkin şöyle diyor: bu kente girmeyecek, ok atmayacak, kente kalkanla yaklaşmayacak, karşısında rampa kurmayacak. Yeşaya 37-33. Ayrıca Yeşaya 38'de Yeşaya'nın Hiskiya'nın hastalığıyla ilgili peygamberliğini görüyoruz. Ayrıca Yeşaya'nın yaşadığı süre içerisinde gerçekleşmedikleri halde bugün gerçekleşmiş olan başka peygamberlikler vardır. Örneğin Babil şehri hakkındaki peygamberliklerine bakın. Ben Tanrı Sodom ve Gomorra'yı nasıl yerle bir ettimse, Kildanilerin yüce gururu, krallıklarının en güzeli olan Babil'i de yerle bir edeceğim. Orada bir daha kimse yaşamayacak, kuşaklar boyu kimse oturmayacak. Bedeviler çadır kurmayacak, çobanlar sürülerini dinlendiremeyecek. Orası yabanıl hayvanlara barınak olacak, evler çakallarla dolacak, baykuşlar yuva yapacak, tekeler oynaşacak orada. Kalelerinde sırtlanlar, görkemli saraylarında çakallar uluyacak. Babil'in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacak. Yeşaya 13. bölüm. Babil'le ilgili yerine gelen başka peygamberlikler Yeşaya 47'de kayıtlıdır. Babil'de yapılan kazılar bu peygamberliklerin doğruluğunu ortaya koymuştur değerli dinleyicilerimiz. Babil şehrinin surlarından 16 kilometreden fazlası kazılmıştır. Bu büyük uygarlığın kültürü hala etkileyicidir ama Yeşaya'nın yazmış olduğu gibi toz ve harabeler içerisinde yatmaktadır. Bu verilebilecek birçok örnekten bir tanesidir. Kitabı inceledikçe ve çalıştıkça diğerleri de karşımıza çıkacaktır. İncil konusu olarak Rab İsa Mesih'i sunar ve aynı şekilde Yeşaya da konusu olarak Rab İsa Mesih'i sunar. Yeşaya'ya 5. müjdeci ve Yeşaya kitabına 5. müjde adı da verilmiştir. Mesih'in bakireden doğumu, karakteri, yaşamı, ölümü, dirilişi ve ikinci kez gelişi, bütün bunların hepsi Yeşaya'da açık ve kesin bir şekilde sunulmuştur değerli dinleyicilerimiz.